Ayrım 12. Şimdinin Dar Odası. Markar Esayan. Sayfa 133. Hoş bir ziyaret. Gerçeğin rengi gridir. Andre Gide. 28 Mart 1963. Günlerden Cumartesi. Gazetelerde o gün yer alan Makaryos'un Cyprus Mail gazetesine verdiği demeç Türkiye'de infial yaratmıştı. Makaryos, beni bilen her Rum bir Kıbrıs ulusu yaratmak için uğraşmayacağımı bilir. Anlaşmalar bir devlet yaratmıştır ama bir ulus değil demiş. Bu açıklama Enosis çevrelerini memnun ederken Türk tarafını da öfkelendirmişti. Gazetelerin spor sayfalarında ise milli takımın İtalya ile yaptığı karşılaşmadan talihsiz bir gol ile yenik ayrılması geniş bir şekilde yer almaktaydı. Yine aynı gün Kadırga semtinde bir bileyici ustası kendisini aldattıkları şüphesiyle ilkin karısını satırla doğramış, sonra erkek kardeşinin evine giderek yengesi ve üç yeğenini infaz etmişti. Gazeteler bu hazin ve kanlı dramı sürmanşetten vermişler ve cinnet geçiren kocanın "Rüyamda beni aldattıklarını gördüm. Bir ses bana namusunu temizle. Bu sana Allah'tan haktır" dedi. "Ben de gözümü kırpmadan hepsini öldürdüm. Pişman değilim" sözlerini alt başlık olarak kullanmışlardı. Günlerden Cumartesi, tarih 28 Mart 1963. Peki o gün karlı bir sabah vaktinde Dikran'ın ziyaretlerine gitmekte olduğu Mirvaz ailesi ne vaziyetteydi? Filomen, Eşvak'ın askerden dönüşünden sonra Madame Aliki'nin, Eşvak askere gittiğinde çocuklara bakılması için tutulan yatılı hizmetlinin ismiydi bu, çocuklara bakmak üzere kendilerine tahsis edilmesiyle Madame Aliki'nin maaşını Artin Efendi ödeyecekti. Eve dönmeye razı olmuştu. Aslında çok da sorun çıkarmamıştı. Artık direnmekten vazgeçmişti. Tüm çabasına rağmen Uğur'un doğmasına engel olamamıştı. İçine düştüğü girdaptan kurtulmasının imkansız olduğuna karar vermiş gibiydi. Her iki çocukla da Madame Aliki ilgileniyor, Filomen ise neredeyse yatağından yemeğini yemek dışında hiç çıkmıyordu. Sabahın böyle erken saatinde vurulan kapı Madame Aliki'yi tedirgin etmişti. Kapıyı açtığında karşısında titreyerek bekleyen Dikran'ı gördü. Kendisini hemen içeri buyur etti. Eşvak askerden döndüğünden beri Filomen ve Dikran pek görüşemez olmuşlardı. Eşvak karısıyla yakından ilgili olan bu bohem kişiden baştan beri hiç haz etmemişti. Askerliği boyunca görüşmelerine mani olamamıştı. Ancak döndükten sonra Artin Efendiler'de karşılaştığı Dikran'a ondan hiç hoşlanmadığını sergilediği birkaç sert jestle belli etmişti. İşte bu gerginlik yüzündendir ki o sabaha kadar Mirvazlara hiç uğramamıştı Dikran. Dikran'ın geldiğini öğrenince yatağından çıkmayan o hasta Filomen gitmiş, çocuklar gibi neşeli o eski Filomen geri dönmüştü. Yatağından fırlayarak hemen üstünü giyindi ve oturma odasında kendisini bekleyen kuzeninin yanına koştu. İki kuzen hasretle kucaklaştılar. Görülmeye değer bir karşılaşmaydı doğrusu. Birlikte Madame Aliki'ye hazırlanması emredilen kahvaltı masasına oturdular. Filomen kuzenini tekrar gördüğü için çok sevinçliydi. Dikran, Hisar üstünde bulunan annesinin akrabalarını ziyarete gelmişti. Akşam kar bastırınca akrabaların ısrarını kıramayıp onlarda kalmış, ertesi günse uzun bir yürüyüşü göze alıp kuzenini ziyarete gelmişti. Konuşacak, dışarıya taşmayı sabırsızlıkla bekleyen o kadar çok şey vardı ki. Mükellef kahvaltılarını yaptıktan sonra pencerenin yanındaki bercerlerine oturarak karın büyülü görüntüsü eşliğinde çaylarını yudumlamaya başladılar. Kar lapa lapa yağıyordu. Rüzgar esmediğinden kar taneleri yönlerini hiç değiştirmiyor, bir sağa bir sola yalpalanarak süzüle süzüle yere konuyorlardı. Büyülü bir dinginlik etrafa hakim olmuş, zaman adeta durmuş gibiydi. Bir süre aynı duyguları paylaşarak gökten yere nazlı nazlı süzülen karı seyrettiler. Yaşamın nadiren kendilerine sunduğu bu nadide huzur anını paylaşmaktaydılar. "Tıpkı Andersen'in masallarındaki gibi" diye mırıldandı Dikran. Filomen başını sallayarak onayladı bu tespiti. Yerlerde kar vardı. Bu insanlar asla onlara zarar verecek kadar hızlı olamayacaklar demekti. Uğursuz haberler yürekleri dağlamak için acele edemeyecek, ciddi işler, sarı zarflar ve kravatlı cellatlar, karın yollardan bulutlara doğru görünmez bir kuş sürüsü gibi uçuşmasını beklemek zorunda kalacaklardı. Sokakta, mahalle bakkalının çırağı dışında kimsecikler yoktu. Madame Aliki yeni uyanan Uğur'la ilgileniyor, içeriden gelen Uğur'un şaşkın ve hedefsiz sesleri kulaklarına acı bir gerçekliği peşine takarak ulaşıyordu. Dikran bu hatırlatmayı fırsat bilip, ''Nasıl Uğur'un vaziyetinde bir değişme var mı?'' diye soracak oldu. Ancak Filomen'in suratı bu soruyu duyunca birden asılıverdi. Oysa Filomen şu büyülü anda gerçeklere hiç mi hiç dönmek istemiyordu. Önünde uzanıp giden karın beyazlığı, evde yaşadığı karabasanla bir sınır oluşturuyor gibiydi. Zoraki bir tonda cevap verdi. Hayır, vaziyetinde müsbet hiçbir ilerleme yok. Bütün gün manasız sesler çıkartıp ağzından salyalar akıtmaktan başka bir şey yaptığı yok. Sinirlerim nasıl bozuluyor anlatamam Dikran. Serpilse başka bir dert. Onun da zeki bir çocuk olmayacağı her halinden belli. Üzülme Filomen, zamanla her şey yoluna girecek. Uğur'un başına gelenler tam manasıyla bir talihsizlik, kaderin mülevves bir oyunu. Herkesin evladının başına gelebilecek bir fecaat. Bu mevzuda kimseyi suçlamamalısın. Niye, ne kendini ne de eşvakı diyecekti ama diyemedi. Filomen'i sinirlendirmek istemiyordu. Filomen bunu anlamış ve hemen atılmıştı. Talihle filan alakası yok bunun. Aklım gelir giderdir ama ben aptal değilim. Bu illet tamamen eşvaktan bize geçen bir musibet. Bundan tamamen o mesul. Bir tür lanet bu. Lütfen Filomen böyle konuşma. Hem öyle bile olsa onlar senin de çocukların. En azından onları sevmeye gayret edebilirsin. Bence ikisi de çok sevimliler. Onların ne kabahati var ki? Onlar hiçbir günahı olmayan masum bebeler yalnızca. Peki benim ne kabahatim var söyler misin? Gençliğimin hatasını böyle ağır ödemek benim hak ettiğim bir ceza mı? En azından ne bileyim çocuklar olmasaydı vaziyetim bu kadar ümitsiz olmazdı. Eşvak benim için geçici bir gençlik hevesiymiş. Geç anladım. Daha ne kadar tahammül edebileceğimi bilemiyorum. Sırf babam daha fazla üzülmesin diye dayanıyorum bunlara. Dikran oldum olası insanları teselli edecek kabiliyette olmadığını düşünmüştü. Filomen'i çok iyi anlıyordu. Onun yerinde olsa Filomen gibi düşüneceğini, onun gibi davranacağını da biliyordu. Kardeşi gibi sevdiği kuzenine inanmadığı, içi boş sözler sarf etmek istemiyordu. Ama yine de onu teselli etmeyi denemekten başka çaresi de yoktu. Gün doğmadan neler doğar? Biraz sabırlı ol lütfen. Eşvak kötü bir insan değil. Ondan pek hoşlanmasam da seni ne kadar sevdiği ortada. Belki bir şans daha vermelisin ona. Sen de mi Dikran? Sen de mi beni anlamıyorsun? Onunla aynı evde olmaya tahammül dahi edemiyorum. Ben eski Filomen olmak istiyorum. Eski hayatımı geri istiyorum. Daha gencim ve hayatımı bu mezarlıkta geçirmek istemiyorum. Anlıyorum dedi Dikran. Onu anlıyor olmasının Filomen için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Hiç olmazsa kendisinin onun hislerini anlıyor ve ona hak veriyor olması belki de Filomen'i ayakta tutan nadir şeylerden biriydi. Onu Dikran'dan daha iyi hiç kimse anlayamazdı. Birlikte büyümüşler, birlikte oynamışlar, birlikte nice hayaller kurmuşlardı. Düşlerini kurdukları gelecek böyle değildi. Filomen istemediği bir evlilik yapmış, kendisi ise ümitsiz bir aşkın pençesine düşmüştü. O gün bu tatsız konuda daha fazla konuşmamaya karar verdi. Filomen de öyle düşünmüş olmalıydı. Neyse dedi Filomen, beni boş ver şimdi. Sen neler yapıyorsun bakalım, Matmazel Dimitra nasıllar? Bu Dikran'ın beklediği andı. O iyi dedi, mahzun bir yüz ifadesiyle. Böyle yaptığında kuzeninin meraklanacağını, onun soru yağmuruna tutacağını çok iyi biliyordu. Ne demek şimdi bu? Aranız nasıl, onu soruyorum. Hiç. Hiçten hiç çıkar, bir şey söyle. Bir süre sessiz kaldılar, Dikran'ın bir söyleyeceği varmış da söylemekte zorlanıyormuş gibi bir hali vardı. Bunu hisseden Filomen, Dikran'ın konuşmasını sağlamak için onu cesaretlendirmek istedi. Hadi Dikrancığım anlat, dök içini. Biz sırdaşız biliyorsun. Ne vakittir görüşemiyoruz seninle. Seni son gördüğümde ayakların yerden kesilmiş gibiydi. Çok mutluydun. Oysa şimdi pek kederli görünüyorsun.
Belli ki dertlenmişsin bir hayli. Hadi anlat. Evet Filomen, hiç sorma. Dermansız bir derde düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Senden saklı tuttuğum bir şey vardı. Daha doğrusu üzülmemen için senden bir süreliğine gizli tutmayı düşünmüştüm. Seni gidi seni, kuzeninden neler gizledim bakayım. Filomen'in bu neşeli hali Dikran'ı cesaretlendirdi. Kısa bir duraklamadan sonra Dikran tüm cesaretini toplayıp nihayet sırrını açıkladı. Ben mektebi bıraktım Filomen. Filomen adeta şoke olmuştu, ancak kendisini hemen topladı.
Ne? Mektebi mi bıraktın? Niçin? Nasıl olur?
Lütfen menfi bir şeyler söyleyip beni daha fazla üzme, ne olursun.
Tamam da bana sebebini açıklar mısın lütfen?
Geçenlerde Dimitra'ya evlenme teklifi yaptım. Biliyorsun neredeyse 2 yıl aşkındır flört ediyoruz. Lakin o benim teklifimle adeta alay etti. Daha doğrusu dürüst bir mesleğimin bile olmadığını, ressamlıkla kendi karnımı bile doyuramayacağımı, bir ressam karısı olmaktan utanacağını söyledi. Bir aile tartıştık. Beni çok kırdı Filomen. Bunun üzerine o kızgınlıkla mektebe gidip kaydımı sildirdim. Amcamın buna memnun olmadığını söyleyemem. Onun aracılığıyla Perşembe pazarında bir hırdavat firmasının muhasebesini tutmaya başladım. Amcama bunu sana söylememesini bilhassa rica ettim. Sana kendimi anlatmayı daha münasip gördüm. Mektebi bitirmemi ve bir ressam olmamı ne kadar arzuladığını çok iyi biliyordum çünkü. Filomen bir sıcaklığın kendisini tepeden tırnağa sardığını hissetti. Zaten hiç ısınamadığı Dimitra'dan iyice nefret ediyordu artık. Kızgınlığını daha fazla tutamadı. Pis çıyan, şıllık. Filomen istirham ederim. Seni mahvediyor ve sen bunu göremiyorsun. Hala onu müdafaa ediyorsun. Seni sevmediğini ve kullandığını ne zaman anlayacaksın? Onun aklı fikri parada. Senin nasıl bir insan olduğun onun umurunda bile değil. Elinde avcunda ne varsa onun için harcadın. Ama o kadar açgözlü ki yine de tatmin olmadı. Bak şimdi de istikbalinle oynuyor. İşi bitince seni bir paçavra gibi bir köşeye fırlatıp atacak. Allah'ım, nedir bizim bu kaderimiz?
Bu kader değil, benim tercihim Filomen. Sen de mi bu itikatlara bağlanır oldun yoksa? Hey ya, yaşadığımız bunca talihsizlikten sonra ne yapmamı bekliyordun? Tanrı'nın gözünde muzip çocukların elindeki sinekler gibiyiz. Bizimle keyfince oynuyor.
Bak Filomen, onu seviyorum. Bunu anlamalısın. Onun için değil, mesleğimi, her şeyimi feda etmeye razıyım. Hem bir de iyi tarafından bak. Şu an hiç de fena sayılmayacak bir maaş alıyorum. Belki böylesi benim için daha hayırlı olur. Her şey daha iyi olacak, merak etme.
Peki, mesut musun bari? Hayatın boyunca bu işi yapmak seni mutlu edecek mi? Sen bir sanatçısın, bunu unutma. Kendin olmalısın, buna hakkın var. Tabiatına aykırı bir hayat tarzına ne kadar tahammül edebilirsin ki?
Bilemiyorum, belki böylesi hakikaten daha hayırlıdır. Zaten mektepten mezun olan bütün arkadaşlarım yaşayabilmek için ya başka işler yapıyorlar ya da adeta dilenerek yaşıyorlar. Bu memlekette sanatçı olmak çok zor. Dedim ya, belki de böylesi daha hayırlı olmuştur.
Filomen kuzeninin kendisini kandırdığını çok iyi biliyordu. Onun eninde sonunda bu hayattan bezeceğini ve büyük bir bunalıma sürükleneceğinden korkuyordu. Ancak olan olmuştu, ona destek olmaktan başka çaresi yoktu. İnşallah. Ben senin iyiliğini istiyorum. Sen bana herkesten daha yakınsın. Umarım her şey arzuladığın gibi olur. Ama lütfen kararlarını bir kez daha gözden geçir. Hiçbir şey için geç değildir, unutma.
Lütfen böyle acıklı acıklı konuşma. Hem bak, işimi de değiştirdiğimden beridir Dimitra ile aramız düzeldi. Artık bana daha iyi davranıyor. İşlerimi biraz daha yoluna koyduğumda babasıyla münasebetimiz hakkında konuşacağını söyledi.
Bu ne değişiklik?
Hadi ama Filomen, biliyorsun Dimitra zengin bir ailenin kızı. Alıştığı hayata devam etmeyi arzulamakta haklı. O da evleneceği erkeğin kendisine bakıp bakamayacağını, mesuliyet sahibi olup olamayacağını bilmek istiyor.
Ne demek? Ne demeye çalışıyorsun, açık konuş.
Ne demek istediğim ortada. Dimitra tam manasıyla bir menfaat evliliği yapmayı düşünüyor. Lakin senin katiplikle kazanacağın paralarla onun tatmin olacağını hiç zannetmiyorum.
Yani
Bence o seninle geçici bir münasebet yaşıyor. Senin onun arzularını hiçbir vakit karşılamayacağın ortada. Bak, seni tekrar ikaz ediyorum. Dimitra bence seninle evlenmeyi kesin kes düşünmüyor, bilesin. Şuraya biraz dertleşip rahatlamaya geldim. Sense beni üzmek için elinden geleni ardına koymuyorsun, alacağın olsun. Ben sadece seni sakınmaya çalışıyorum. Sen benim için çok kıymetli bir insansın. Şayet dikkat etmezsen hayatın benimki gibi mahvolabilir. İyi düşün. Bu tehlikeli aceleye bir gem vur. Hiçbir şeyin mahvolduğu yok. Acele ettiğimde hassas bir insan olabilirim ama bu aptal olduğum manasına gelmez. Biliyorum Dikrancığım, hatta ve hatta birçoğumuzdan çok daha zeki bir insansın, bunu da biliyorum. Lakin bunun zeka ile bir alakası yok. Bu hislerimizin bizlere kurduğu sinsi bir tuzaktır. Madame Aleki, Dikran'ın görmesi için çocukları salona getirdiğinde kar yağışı iyice azalmış, güneş bulutların arasından birkaç günden beridir ilk defa yüzünü göstermişti. Dikran o gün izinliydi. Ancak Eşvak geldiğinde evde olmayı da istemiyordu. Buna rağmen Filomen Dikran'ı akşam üstüne kadar bırakmadı. Uzun uzun eskilerden konuştular. Birlikte çok iyi vakit geçirmişlerdi. Dikran'ı uğurladığında saat çoktan 5 olmuştu. Dikran'ın silüeti kararan sokağın derinliğinde yavaş yavaş kayboldu. Filomen'in içi bir tuhaf olmuştu. Deli çocuk diye geçirdi içinden. Aklına eseni yapar. İnşallah başına bir iş gelmeden kendisini bu aşüfteden kurtarır. Dikran, yalıların önünden geçen dar bir yoldan Arnavutköy vapur iskelesine doğru yürürken Filomen'in Dimitra hakkında söylediklerini düşünüyordu. Kuzeninin görüşlerine her zaman değer verirdi. Acaba söylediklerinde haklı olabilir miydi? Yoksa gizliden gizliye kıskandığı için mi Dimitra'ya karşı böyle sertti? Ama yine de içine bir kurt düşmüştü. İradesini böylesine zorlayan başka bir durumla daha evvel hiç karşılaşmamıştı. Sanki Dimitra'nın yörüngesine girmişti. Devamlı onu düşünüyor, onun yüzünü aklından bir an olsun çıkartamıyordu. Beşiktaş vapuru rıhtıma yanaştığında vapurdan inen Eşvak'ı gördü, buğulu camın arkasından bir süre Eşvak'ın yürüyüşünü seyretti. Düşünceli ve bitkin görünüyordu. Aslında onu çok iyi anlıyordu. Durumları arasında derin benzerlikler vardı. Her ikisi de aşklarının esiri olmuşlardı. Dikran, Dimitra ile ilişkilerinin onlarınki gibi olmaması için bilmediği bir güce istekte bulundu. Vapura bindi ve ıssız salonun cam kenarındaki bir koltuğuna büzüştü. Dikran titredi, derken vapur da titredi. Motorların çalışmasıyla oluşan bu sarsıntı, Dikran'ın ürpertisini emdi gitti. Salonda birbirinden uzakta oturmaya özen göstermiş tena kalabalıktan hoşnut oldu. Altından kayarak giden karanlık sularda sevgilisinin hayalini gördü. Tekrar yağmaya çalışan kar tanelerinin öncü bombardımanı denizin yüzeyine saplanıp saplanıp yok oluyordu. Ne kadar yağarsa yağsın kardan hoşnut olacaktı. Felaketleri ertelediği, onu gerçeklerden uzak tuttuğu için minnettardı tabiat anaya. Maskeler. Yanlış bir yaşam doğru yaşanmaz. T. Adorno. Şubat 1964. Madame Pancieri son günlerde iyiden iyiye artırdı, sigarasından derin bir nefes çekti. Sinirli bir jestle dumanını tehditkarca havaya savurdu. Dimitra, antika üçlü koltukta içinde bulunduğu zaman diliminin bir an evvel geçmesini bekler halde oturmaktaydı. Konu, Dimitra'nın Dikran'la olan ilişkisiydi kuşkusuz. Madame Pancieri bu genç adamı ümitlendirerek oyalayan kızına çok kızmaktaydı. ''Ne yapayım mama, peşimi bırakmayan asıl o. Beni bırakması için ona kaç kez son derece haysiyet kırıcı sözler sarf ettim. Fukara bir adamla evlenemeyeceğimi anlattım. Ma mafi ne yaptıysam onu ikna edemedim. Her koyun kendi bacağından asılmaz.'' Bu sözler üzerine daha da sinirlenen Madame Pancieri sesini biraz daha yükselterek buna artık bağırma da denilebilirdi. Kızım çocuk senin için mektebini bırakıp işe girdi vire. Bir yandan da amcasına yardım ediyor, utan kendinden. Onunla hakikatleri konuşmadığın için kendinden utanmalısın. Bu iffetli bir aile kızının yapacağı şeydir. Bu sözler üzerine bu sefer sinirlenen Dimitra oldu. Maması onunla ilk defa böyle bir üslupla konuşuyordu. Kendisiyle böyle konuşması ona çok dokunmuştu. Teessüf ederim mama. Kızın hakkında böyle bir ithamda nasıl bulunursun? Sen benim mamamsın. Dikran'ın değil. Ne o? Onunla evlenmemi bu kadar çok arzuluyorsun. Bak kızım, ben senin yalnızca Mesut olmanı arzuluyorum. Kiminle istiyorsan onunla evlen. Lakin bu meseleler böyle hafife almaya gelmez. Karşındaki insanı da düşüneceksin. Ah almayacaksın. Ciddi olmadığım bu münasebetle onu böyle oyalaman sana hiç yakışıyor. Dimitra yatışmışa benziyordu. Haklısın mama, lakin ne yapayım? Oldu bir kere. Kabul et ki her insan gençliğinde hata yapabilir. Bu meselenin böyle dallanıp budaklanacağını hiç tahmin etmemiştim. Ama kızım unutma ki baban Dikran'ın amcasıyla çok mühim bir is münasebeti vardır. Bu kadar nazik bir zamanda ola ki Artim Bey'le bir sürtüşme yaşar. Babana vaziyeti nasıl izah ederiz hiç düşündün? Biliyorum mama, ama dedim ya oldu bir kerem. Biliyorsun ki Dikran bana fevkalade alaka göstermiştir. Onun gibi yakışıklı bir gencin benimle böyle alakadar olmasına karşı koyamamışım. Lakin onunla evlenmem mevzu bahis bile değil. Babam eski günlerinde olsa belki düşünürdüm. Ama sen de biliyorsun ki gün geçtikçe vaziyetimiz daha da kötüye gidiyor. Hem yalnızca bu da değil. Madame Pancieri meraklanmış bir şekilde sordu. Ne demek yalnızca bu değil? Yani nasıl anlatayım? Dikran biraz fazla şey. Şey yani o fazla romantik. Allah Allah. Kızım sen kendindesin. Bir insan romantik olduğu için yerilir. Nasıl anlatayım ki? O farklı bir isim ama babam gibi değil mesela. Bana itimat terkin etmiyor. Hep sanattan, filozofiden ve benim anlamadığım bir sürü ıvır zıvırdan bahsediyor. Bütün parasını eski resimlere, kitaplara harcıyor. İşini bilen oturaklı birisi değil. Adeta farklı dünyaların insanlarıyız. Bak bu katiyetle doğrudur. Bir de garip garip hikayeler anlatıyor bana. Kafamı karıştırıyor. Ne yalan söyleyeyim, ürküyorum biraz ondan. Ne? Sana bir fenalık yapmaya kalkmış yoksa? Yok Virem ama öyle değil. Dikran bir gün yatağında uzanmış, fezayı hayal ediyormuş. Sonra Dimitra söyleyeceği şeyi nasıl söyleyeceğini düşünür bir halde bir an duraladı. Ne olmuş kızım fezaya? Ya mama bak sakın alay edeyim deme, endaksi. Haydi anlatacaksan anlat Vire. Tamam tamam. Fezayı hayal ederken uçmaya, göğe doğru yükselmeye filan başlamış. Uçuyormuş anlayacaksın. Fezaya kadar çıkmış. Az kalsın havasızlıktan boğuluyormuş. Madame Pancieri'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Dimitra'nın ağzından dökülen bu olağanüstü sözler karşısında apışıp kalmıştı. Sadece diyebildi. E'si bu. Arzu ettiği vakit bedeninden çıkıp istediği yere gidebiliyormuş. Bunu hakiki hayatta bir faydasını henüz görememiş ama en azından kendisini mesut ve hür hissediyormuş. Aman Allah'ım, bu çocuk hasta olmalı. Ben böyle saçma salık duymamışım. Hiç de deliye benzemiyor lakin. Ben de çok korktum mama. Bundan gayri son derece nazik birisi. Lakin bana münasip bir insan değil. Kızım, madem ki hemfikiriz, o vakit geriye yapılacak tek bir şey kalıyor. O da Dikran'la olan bu münasebetini bir an evvel nihayete erdirmendir. Senden en yakın zamanda Dikran'la görüşüp bu ricamı yerine getirmeni istiyorum. Üstelik bu son anlattıklarım beni ziyadesiyle ürkütmüştür. Zaten ben de pek sıkılmıştım. 4 yıldır aynı muhallebicilere gidip onun ressamlardan ve tanımadığım filozoflardan açtığı bahisleri dinlemekten buhran geçirmek üzereydim. Ama mama biliyorsun onun yanında perada yürürken kendimi bir prenses gibi hissediyorum. Bu hissiyatı pek özleyeceğim. Papa papa, şu deli kıza da bakın hele. Kasap et, koyuncan derdinde. Şimdi böyle boş hayallerin sırasıdır. Kulağını aç da iyi dinle. Sana Yunanistan'dan hayırlı bir kısmet çıkmıştır. Babanın kuzeni Monsieur Kiryako bir mektup göndermiş ve senin resmini istetmiştir. Demesine göre fevkalade zengin ve yakışıklı bir gençmiş Petro. Şimdi tez bu Dikran'dan kurtula taksaksın. Bu mevzuda başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Dimitra'nın telefonda konuşmamız gerekiyor derkenki ses tonu hiç de hayra yorulacak gibi değilmiş. Öyle ya, ilk birkaç ay hariç Dimitra ilişkileri boyunca hiç hevesli olmamış buluşmaya. Hele son aylarda Dikran yalvarırcasına ikna edebiliyormuş onu görüşmeye. Ancak onu asıl endişelendiren bu da değilmiş. Ona göre bu ani konuşma isteğinin asıl fena tarafı zamanlamasıymış. Mevsim yeni bahara dönmekte, aslında aşkların bittiği değil, yeni filizlendiği bir dönem başlamaktaymış. Buysa Dikran'ın olası bir ayrılıktan daha fazla etkileneceği anlamına geliyormuş. Her bahar aynı bunalımı yaşarmış Dikran. Yalnızlık duygusu ve canlanan doğa karşısında hissettiği bir çaresizlik hissiymiş bu. Dirilen doğa, kıpırdanan yürekler, evde duramama hissi, kamçılanan özgürlük arzusu, birleşme, bir olma dürtüsü ve aşk. Doğa aşkın saatini bahara kurmuş sanki. Bahar tanışma, yaz birleşme, güz ayrılık, kışınsa ölüm zamanıymış. Ama bahara ayrılıkla girmek yalnızlığın ve terk edilmişliğin şiddetini kat be kat artırırmış kuşkusuz. Dikran'la Dimitra pazar günü akşam saat 5'te buluşmak üzere sözleşmişler. Bir evvelki gece Dikran hiç uyuyamamış. Tüm gece boyunca hatırlayamadığı kabuslarla uğraşmış durmuş. İçinde kötü bir şeyler olacağına dair güçlü bir his varmış. 12. ayrımın sonu, sayfa 147.